32. ayrım.
Trakan Armanski, Mikhail'in Hedestad'a götürüp Dirk Frode'ye imzalatması için yazmış olduğu sözleşmenin bir çıktısını aldı. Lisbeth Salander'in odasının önüne geldiğinde odanın cam duvarının arkasından Mikhail ve Lisbeth'e baktı. Lisbeth'in powerbook'una eğilmişlerdi, oldukça samimiydiler. Mikhail bir elini Lisbeth'in omuzuna koymuş, ona dokunmuştu. Bir şey işaret ediyordu. Armanski durup onları izlemeye başladı. Mikhail bir şey söyledi. Salander şaşırmış gibiydi. Sonra da kahkahalar atarak güldü. Lisbeth'in güvenini kazanmak için yıllardır çaba sarf eden Armanski, Lisbeth'in güldüğünü ilk defa duyuyordu. Mikhail onu çok kısa bir süredir tanımasına rağmen birlikte gülüyorlardı. Birden Mikhail'e karşı kendisini de şaşkınlığa düşüren güçlü bir nefret duygusuyla dolduğunu fark etti. Öksürdükten sonra odaya girdi ve plastik bir dosyaya koyduğu sözleşmeyi Lisbeth'in masasına bıraktı. O gün öğleden sonra Mikhail kısa bir süreliğine Millennium'a uğradı. Masasını toplayıp Millennium'daki odasını boşalttığı Noel'den hemen önceki günden beri ilk ziyaretiydi. O çok tanıdık merdivenleri çıkarken birden kendini derginin yabancısı gibi hissetti. Kapı kodunu değiştirmemişlerdi. Sessizce içeri girdi ve durup bir süre etrafına baktı. Kapı kodunu değiştirmemişlerdi. Sessizce içeri girdi ve durup bir süre etrafına baktı. Burası L şeklinde büyük bir salondan düzenlenmişti. Girişte pek de kullanışlı olmayan geniş bir hol vardı. Buraya ziyaretçiler için bir koltuk takımı konulmuştu. Koltukların arkasında küçük bir mutfak, tuvaletler, kitap ve arşivlerin durduğu iki küçük depo vardı. Ayrıca stajyerler için de küçük bir masa. Girişin sağ tarafında cam duvarlarla ayrılmış bölüm, Christer Malm'ın kendine ait şirketin işleri için kullandığı stüdyosuydu. 80 metrekarelik bir bölümün merdivenlere açılan ayrı bir kapısı da vardı. Sol taraftaki 150 metrekarelik yazı işleri bölümünün cam duvarları Göttingen'a bakıyordu. Buranın tasarımı Erika'ya aitti. Üç çalışan için cam duvarlarla birbirinden ayrılan üç ayrı oda yaptırmış, geriye kalan bölümde diğer üç çalışana ayrılmıştı. Dipteki en büyük odayı kendine ayırmış ve Mikhail'e de diğer uçtaki odalardan birini vermişti. Girişten görülen tek oda da burasıydı. Mikhail'in odasına kimse taşınmamıştı. Diğerlerinden biraz bağımsız olan üçüncü oda, yıllardır başarıyla reklam müdürlüğü yapan 60 yaşındaki Sonny Magnusson'a aitti. Erika onu daha önce yıllarca çalıştığı şirketten kriz nedeniyle çıkartıldığında bulmuştu. Aslına bakılırsa o zaman Sonny işe alınacak yaşın üzerindeydi ama Erika ona elini uzatmış, maaş, artı aldığı reklamlardan da yüzde vermişti. Son bir yılda reklam gelirleri dolayısıyla Sony'nin geliri de düşmüştü. Ama Sony başka bir iş bakmayı hiç düşünmemiş, kemerini sıkmış ve sadakatini sürdürmüştü. Bu felakete neden olan benden farklı olarak diye düşündü Mikhail. Sonunda cesaretini topladı ve yazı işleri bölümüne girdi. Telefonla konuşan Erika'yı görebiliyordu. İçeride yalnızca iki kişi daha vardı. Bunlardan biri Monica Nilsson'du. 37 yaşında başarılı bir politika muhabiri olan Monica Nilsson, Mikhail'in şimdiye kadar gördüğü en nursuz kinikti. 9 yıldır Millennium'da çalışıyordu ve son derece başarılıydı. Yazı işlerinin en genç çalışanı 26 yaşındaki Harry Cortez de oradaydı. 2 yıl önce gazetecilik yüksekokulunu bitirir bitirmez stajyer olarak gelmiş ve Millennium'dan başka bir yerde çalışmak istemediğini söylemişti. Erika'nın bütçesi onu işe almaya uygun değildi ama ona bir köşede bir masa göstermiş ve serbest muhabir olarak işe almıştı. Monica ve Henry, Mikhail'i görür görmez birer sevinç çığlığı attılar. Yanaklarına öpücükler kondurup sırtını şaplakladılar ve hemen geri dönüp dönmediğini sordular. Mikhail iç geçirip 6 ay daha Norland'da kalması gerektiğini, yalnızca bir merhaba demek ve Erika ile konuşmak için geldiğini söyledi. Mikhail'i gördüğüne Erika da sevinmişti. Kahvelerini alıp Erika'nın odasına geçtiler. Erika ilk olarak Henrik Wanger'in sağlık durumunu sordu. Dirk Froden'in anlattığı kadarıyla durumu ciddi ama hala hayattaydı. ''Burada ne işin var?'' Mikhail biraz mahcup olmuştu. Birkaç sokak aşağıdaki Milton Security'ye uğramış ama buraya gelmeye son anda karar vermişti. Erika'ya bilgisayarına giren hacker'ı işe aldığını açıklamasının biraz zor olacağını düşünerek Stockholm'e Wanger'le ilgili bir iş için geldiğini ve hemen döneceğini söyledi. Arkasından da işlerin nasıl gittiğini sordu. Eğer son aldığımız şu nahoş haberi bir tarafa bırakırsak, hem reklamlarda hem de abone sayımızda artış var ama ufukta endişe bulutları da belirdi. Öyle mi? Yani Dahman. Oo, tabii. Henrik Wanger'in dergiye ortak olduğunu duyurduktan hemen sonra Nisan ayında onunla bir konuşma yapmak zorunda kaldım. Doğasında mı bir karamsarlık var yoksa daha ciddi bir şey mi bilmiyorum. Bir şeyler karıştırıyor ama. Ne oldu? Ona hala güvenemiyorum. Henrik Wanger'le anlaşma yaptıktan sonra ben ve Krister artık kapanma riskini atlattığımızı bütün çalışanlara mı yoksa yalnızca bir kısmına. Aynen, aynen öyle. Belki biraz paranoyakça ama Dahman'ın haberi dışarı sızdırmasından korktum. Böylece anlaşmayı resmi olarak açıklayana kadar hiç kimseye söylememeye karar verdik. Yani bir ay boyunca kimseye bir şey sezdirmedik. Sonra? Yazı işlerindekilerin bir yıl boyunca duydukları tek iyi haberdi. Dahman'ın dışında herkes havalara uçtu. Yani tabii dünyanın en kalabalık yazı işleri ekibi değiliz. Demek istediğim 3 kişi sevindi. Artı stajyerler. Yalnızca bir kişi bu anlaşmayı daha önce söylemeyip de gizlediğimiz için küplere bindi. Haksız da değil. Biliyorum ama günlerce sızlanarak bütün çalışanların morallerini alt üst etti. 2 hafta dayandıktan sonra pisliği ofisime çağırdım ve anlaşma haberini daha önce açıklamamamın nedeninin ona duyduğum güvensizlik olduğunu ve haberi dışarı sızdıracağından korktuğumu söyledim. Peki ne yaptı? Tabii çok üzüldü ve rahatsız oldu ama geri adım atmadım ve bir ultimatum verdim. Ya diline kilit vuracak ya da yeni bir iş aramaya başlayacaktı. Diline kilit vurdu. Ama kendini zor tutuyor ve onunla diğer çalışanlar arasında gerilimli bir hava var. Krister ona tahammül edemiyor ve bunu açıkça gösteriyor. Dahman'dan şüphelenmenin nedeni ne? Erika iç çekti. Bilemiyorum. 1 yıl önce onu işe aldığımızda Werner Sturm'le kavgaya başlamıştık. En küçük bir kanıtım yok ama içimde onun bize çalışmadığına dair bir his var. Mikael başını salladı. Hislerine güven. Belki de yalnızca ortalıkta dolaşarak havayı zehirleyen bir tip. Muhtemelen öyle ama onu işe almakla yanlış bir şey yaptığımıza dair seninle aynı fikirdeyim. 20 dakika sonra Mikael, Dirk Froden'in karısından ödünç almış olduğu arabayla kuzeye doğru yola koyulmuştu. Bu, kadının hiç kullanmadığı 10 yaşında bir Volvo'ydu. Mikael'e ne zaman isterse kullanabileceği söylenmişti. Eğer Mikael dikkatle bakmasa küçük değişikliklerin farkına varmayabilir, ayrıntıları kaçırabilirdi. Kağıt demeti hatırladığından daha değişik duruyordu. Bir dosya raftan biraz taşmıştı. Yazı masasının çekmecesi tam kapatılmıştı. Mikael Hedivi'den Stockholm'a gitmek üzere evden ayrılırken çekmecenin biraz aralık olduğundan emindi. Bir süre oturup yanılıyor muyum diye düşündükten sonra eve birinin girmiş olduğundan emin oldu. Verandaya çıkıp etrafına baktı. Giderken kapıyı kilitlemişti ama kapının kilidi şu eski bir tornavidayla kolayca açılabilecek kilitlerdendi. Ayrıca kim bilir kaç kişide daha anahtar vardı. Tekrar içeri girdi ve eksik bir şey var mı diye çalışma odasına dikkatle gözden geçirdi. Her şey tamam gibiydi. Ama birinin eve girip kağıt ve dosyaları karıştırdığı kesindi. Stockholm'a giderken akıllılık edip bilgisayarını yanına aldığı için sevindi. Kafasına takılan 2 soru vardı. Kimdi? Ve bu meçhul ziyaretçi ne kadar şeyi öğrenebilmişti? Cezaevinden çıktıktan sonra Henrik Wanger'e bıraktığı dosyalardan bir kısmını tekrar kulübeye getirmişti. Bunların arasında yeni bulduğu belgeler yoktu. Yazı masasının üzerinde duran not defterine kaydettiği şeyler kimsenin anlamayacağı şekilde şifrelenmişti. Yani defter sır vermezdi. Peki masasını karıştıran kişi de sır mıydı? Geride bıraktığı tek önemli şey telefon listelerinin olduğu kağıtla atıf yapılan ayetlerden alıntılardı. Eve giren her kimse onun kutsal kitaptaki kodu çözmüş olduğunu artık biliyor demekti. Kim? Henrik Wanger hastanedeydi. Anna'dan şüphelenmeye gerek yoktu. Dirk Fode, ama ona her şeyi bütün ayrıntılarıyla zaten anlatmıştı. Cecilia Wanger, Florida seyahatinden vazgeçerek kız kardeşiyle birlikte Londra'dan dönen Cecilia ile henüz karşılaşmamış, yalnızca arabayla köprüden geçerken görmüştü. Martin Wanger, Harold Wanger, Henrik Wanger'in kalp krizi geçirdiği günden bir gün sonra düzenlenen Mikael'in davet edilmediği aile toplantısında ortaya çıkan Birger Wanger, Alexander Wanger, Isabella Wanger. Frode bunlardan hangileriyle konuşmuştu? Ne gaflar yapmıştı? Endişeli akrabalardan kaç tanesi Mikael'in büyük buluşundan haberdardı? Akşam saat 8 civarında Hettestadt'taki Çilingir'i aradı ve yeni bir kilit ısmarladı. Çilingir ancak ertesi sabah gelebilecekti. Mikael hemen gelmesi halinde iki kat ödeme yapacağını söyleyerek adamdan saat 10.30 civarında gelme sözü aldı. Çilingir'i bekleyen Mikael saat 8.30'da Dirk Frode'nin kapısını çaldı. Kapıyı Frode'nin karısı açtı. Onu evin arka tarafındaki bahçeye davet edip soğuk bira ikram etti. Mikael, Dirk Frode'ye Henrik Wanger'in sağlığını sordu. Dirk Frode başını iki yana salladı. Ameliyat ettiler. Koroner damarında tıkanma varmış. Doktora göre birkaç gün kritik olmakla birlikte büyük ihtimal atlatırmış. Bir süre biralarını içerek düşündüler. Onunla konuşabildin mi? Hayır, hiç konuşabilecek durumda olmadı. Stockholm nasıl geçti? Lisbeth Salander işi kabul etti. İşte Dragan Armansky ile yapılan sözleşme. İmzalayıp geri göndereceksin. Sözleşmeye şöyle bir göz atan Frode, çok pahalı bir kız dedi. Henrik'e dokunmaz. Frode başını salladı. Göğüs cebinden kalemini çıkarttı ve imzasını attı. Ben en iyisi Henrik henüz hayattayken imzalayayım da bitsin dedi. Posta kutusunun önünden geçecek misin? Mikael gece yarısı yatağa girdi ama uyuyamadı. Hedeby adasına geldiği günden bugüne kadar bütün zamanını tarihte kalmış tuhaflıkları araştırmakla geçirmişti. Ama eğer şimdi biri gizlice evine girip çalışma odasını karıştıracak kadar buradaki varlığıyla ilgileniyorsa şimdiki zamana sandığından çok daha fazla yaklaşmış demekti. Birden kafasında bir şimşek çaktı ve ilgilendiği şeyle ilgilenen başka birinin daha olabileceğini düşündü. Henrik Wanger'in birdenbire milenyumda boy göstermesine Hans-Erik Wenner Sturm kayıtsız kalamazdı. Yoksa bu tür düşünceler paranoyanın başladığına mı işaret ediyordu? Mikael yataktan kalktı, çıplak vaziyette mutfak penceresinin yanına dikildi ve düşünceli bir şekilde köprünün öte yakasındaki kiliseye bakmaya başladı. Bir sigara yaktı. Lisbeth Salander'i çözememişti. Bütünüyle sıra dışı biriydi. Konuşurken birdenbire susuyor, uzun aralıklar bırakıyordu. Evi kaosun sınırlarını aşacak kadar dağınıktı. Holde eski gazeteleri koyduğu bir sürü torba vardı. Mutfağı en az bir yıldır temizlik görmemişti. Elbiseleri tavana kadar üst üste yığılmıştı. Büyük ihtimal onu uyandırdığı sabah bütün geceyi barda geçirmişti. Boynundaki mor leke geceyi biriyle geçirdiğini işaret ediyordu. Bir sürü dövmesi, yüzünde ve kim bilir başka nerelerinde bir sürü de piercingi vardı. Kısacası özel biriydi. Ama diğer yandan da Armansky, onun şirketin en yetenekli araştırmacısı olduğuna garanti vermişti. Zaten kendisi hakkında tuttuğu rapor da bunu doğruluyordu. Tuhaf bir kız. Lisbeth Salander, Powerbook'un başına oturmuş, Blomqvist'le yaşadıklarını düşünüyordu. Şimdiye kadar hiç kimse o izin vermeden kapısının eşiğini aşamamıştı. Ve bunu yapmaya teşebbüs eden kapısına uzattığı elini kaybetmeyi göze almalıydı. Mikael hiç umursamadan onun hayatına dalmış ve Lisbeth yalnızca zayıf bir itirazla yetinmişti. Mikael onun hayatına pat diye dalmakla da yetinmemiş, dalga da geçmişti. Böyle bir durumda kafasındaki silahın emniyet düğmesini hemen açardı ama ne düşmanca bir tutum ne de bir tehdit sezmişti. Aslına bakılırsa Mikail ona dolaşmakta haklıydı da, gizlice bilgisayarına girdiği için polise bile başvurabilirdi. Ama bunun yerine sanki bu bir tür şakaymış gibi davranmıştı. Aralarındaki en duyarlı tartışma konusu bu olmuştu. Mikail bu konuyu açmaktan kaçınır gibiydi ama Lisbeth sormaktan kendini alamamıştı. Benim ne yaptığımı bildiğini söyledin. Sen bir hackersın, bilgisayarıma girdin. Bunu nasıl anladın? Lisbeth hiçbir iz bırakmadığından kesinlikle emindi. Bu ancak çok büyük bir güvenlik şirketinin başka bir bilgisayara girdiği anda onun hard diskini taramasıyla anlaşılabilirdi. Bir hata yaptın, demişti Mikail. Ve Lisbeth'in raporunda alıntı yaptığı metnin yalnızca kendi laptopunda olduğunu açıklamıştı. Lisbeth Salander uzun süre sessiz kalmış, sonra başını kaldırıp ifadesiz gözlerle Mikail'e bakmaya başlamıştı. Bunu nasıl yaptın, diye sormuştu Mikail. Bu da benim sırrım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Mikail omuzlarını silkmiş. Ne yapabilirim ki? Aslına bakılırsa insanların özel hayatlarını deşmenin ahlaki boyutları ve tehlikeleri üzerine seninle konuşmam gerekirdi ama bir gazeteci olarak her zaman yaptığın gibi mi? Elbette. Gazetecilerin gazetecilik ahlakına bağlı kalmalarını gözeten bir ahlak komisyonunun varlık nedeni de bu. Örneğin bankacılık sektöründen bir soysuz hakkında yazı yazarken cinsel hayatını konu dışı tutarım. Bir dolandırıcının lezbiyen ya da köpeğiyle cinsel ilişkide olup olmadığı ya da buna benzer şeyler ne kadar doğru olursa olsun beni ilgilendirmez. Soysuzların da özel hayatlarını saklı tutma hakları var. Ayrıca insanların hayat tarzlarına saldırarak onlara zarar vermek çok ucuz bir davranış. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet, yani sen benim özel hayatıma girdin. İşverenimin benim kiminle cinsel ilişkim olduğunu bilmesi gerekmez. Bu benim sorunum. Lisbeth Salander'in yüzü çarpık bir gülümsemeyle bölünmüştü. Bundan bahsetmemeliydim diye mi düşünüyorsun? Benim durumumda biri için çok da önemli değil. Erika ile ilişkimi şehrin yarısı biliyor. Ama bu bir ilke sorunu. İyi o zaman. Senin bahsettiğin şu ahlak komisyonunun ilkeleri gibi benim de bir takım ilkelerimin olduğunu bilmen belki seni eğlendirir. Ben bunlara Salander ilkeleri diyorum. Benim için bir soysuz her zaman soysuzdur. Eğer hak ediyorsa bütün kirli çamaşırlarını açığa çıkartarak ona zarar veririm. Yaptıklarının karşılığı olarak. Tamam, diye gülümsemişti Mikail. Ben de senden farklı düşünmüyorum ama... Aması şu ki, biri hakkında araştırma yaparken onun hakkında ne düşündüğümü ben de dikkate alırım. Tarafsız değilim. Eğer iyi bir insansa raporumun tonunu yumuşatırım. Gerçekten mi? Senin raporunda bunu yaptım. Seks hayatın hakkında bir kitap yazabilirdim. Frode'ye, Erika Berger'in geçmişinde Club Extreme'in olduğunu, 80'li yıllarda BDSM'de vakit geçirdiğini de anlatabilirdim ki bu senin ve onun arasındaki ilişkiyi hesaba katarsak kaçınılmaz olarak bir takım tuhaf düşüncelere yol açabilirdi. Mikail önce Lisbeth'in gözlerine, sonra da başını çevirip pencereden dışarı bakmış ve bir kahkaha atmıştı. Sıkı çalıştığın belli. Peki bunları raporuna niçin yazmadın? Sen ve Erika yetişkin insanlarsınız. Birbirinizden hoşlandığınız da ortada. Yatakta ne yaptığınız da beni ilgilendirmez. Anlatacağım şeyler Erika'ya zarar verebilir. Ya da biri bunları ona baskı yapmak için kullanabilirdi. Kim bilir? Dirk Frode nasıl biridir bilmiyorum. Belki de bu bilgiler Venner Sturm'un eline geçebilirdi. Ve sen Venner Sturm'un eline koz vermek istemiyorsun. Eğer seninle onun arasındaki kavgada taraf olmak durumunda kalsaydım, ringde senin köşende dururdum. Ben ve Erika bizim ilişkimiz, sizin ne tür bir ilişkinizin olduğu umurumda bile değil. Ama bilgisayarını hacklediğim için ne yapmayı düşündüğünü hala söylemedin. Lisbeth, buraya sana şantaj yapmaya gelmedim. Sana baskı yapmak gibi bir niyetim de yok. Bir araştırma için senden yardım istemeye geldim. Kabul eder ya da etmezsin. Eğer hayır dersen çekip gider ve bir başkasını bulurum ve beni bir daha hiç görmezsin. Bir süre düşünmüş ve gülümsemişti. Ama eğer seni bir daha bilgisayarımda bulursam, yani benim hakkımda çok şey biliyorsun, bir kısmı özel şeyler. Umarım bu bilgileri bana ya da Erika'ya zarar vermek için kullanmazsın. Lisbeth yalnızca boş gözlerle bakmıştı.